19. ayrım. Leonid ne diyeceğini bilemedi. Viktor, sorgudan önce Cemil'in Yıldırım'ı uyardığını, bu yüzden buluşmanın gerçekleşmediğini anlatmıştı ona. Kafası iyice karışmıştı, bakışlarını kaçırdı. İnanmıyorsun diyerek kendi sorusunu kendi yanıtladı Cemil düş kırıklığı içinde. Suçlu olduğuna da inanmıyorum, dedi Leonid. Kanıt olmadan kimseyi suçlayamam. O anda kapı açıldı. Önde Nikolay, arkasında da pişkin bir suratla Asaf göründü. Merhaba Cemil yoldaş. Cemil gözlerini kısarak nefretle baktı Asaf'a. Lütfen bana yoldaş deme, dedi. Duygusal davranıyorsun, dedi Asaf. Boş sandalyelerden birine oturdu. Ya ne yapacaktım? Dedi öfkeyle sahilini yana açarak. Kendi yoldaşlarım beni oyuna getirecek, ben de aa ne güzel yaptınız, aferin size yoldaşlar mı diyecektim. Başka çaremiz yoktu diyerek kendini savundu Asaf. Yerimizde olsan sen de öyle yapardın. Biz profesyonel devrimcileriz. Yapmazdım, dedi Cemil. Ben de profesyonel devrimciyim ama sizin yaptığınızı yapmazdım. Öyle olsun Cemil yoldaş, dedi Asaf. Dudaklarında anlamsız bir gülümseme belirmişti. Bana yoldaş dememeni söylemiştim, dedi Cemil sertçe. Nasıl istersen, diyerek geriledi Asaf. Ama şunu bilmeni isterim ki, eğer suçsuzsan ben yanında olacağım. Cemil onun sözünü bitirmesini bile beklemeden Leonid'e dönmüştü. O görüşmeye neden gittiğimi Hikmet'e sorun, size anlatır, dedi. Gözleri Asaf'a kaymıştı. Ya da buna sorun, eminim her şeyden haberi vardır. Ben sana böyle bir şey söylemedim, dedi Asaf, yapmacık bir tedirginliğe bürünerek. Hikmet, senin iznin olmadan tuvalete bile gidemez. O görüşmeyi sen tezgahladın. Birden durdu. Onu izleyen adamlara bakarak gülmeye başladı. Allah'ım çok salam, diyerek sağ elini alnına vurdu. Bunu sizler de biliyordunuz. Birlikte kararlaştırdınız. Ya anlayamadığım neden böyle düzmece bir görüşmeye gerek duydunuz? İstediğiniz zaman beni sorgulayabilirdiniz. Viktor ile Nikolay hiçbir şey söylemeden Cemil'i izliyorlardı. Bu genç zanlının tepkilerini ölçüyor, onun suçluluğunu kanıtlayacak davranışlarını tespit etmeye çalışıyorlardı. Orada kimi yakalamayı umuyordunuz? O resimdeki adam da kim? Diye ardı ardına sordu Cemil. Ama karşısındakiler suskunluklarını bozmadılar. Bunun üzerine konuşmaya başladı. Partinin onayıyla bildiğim her şeyi anlatırdım size. Durdu. Acı acı gülerek Asaf'a baktı. Partinin onayıyla. Gerçi bu iş de partinin onayıyla oldu ama. Yine sustu. Kafasında uçuşan düşünceler birleşmeye başlamıştı. Ulaştığı sonuca kendisi de şaşırmış gibi söylendi. Kerem'i Mehmet'i öldürdüğüne inanmıyorsunuz. Odadakilerden yanıt alamayınca ikinci bir tahminde bulundu. İntihar etmiş olmasına da. Sen inanıyor musun? Diye sordu Asaf. Soruyu yanıtlamadan biraz düşündü Cemil. İnanıyorum, dedi kararlı bakışlarını Asaf'a dikerek. Kerem zır delinin biriydi. Anlıyor musun? Zavallı bir deliydi o. Yoldaşını kendini öldürecek kadar mı? Evet, o kadar. Fırsatını bulsa beni de öldürürdü. Bunu neden yapsın ki? Soru Nikolay'dan gelmişti. Gözlerini Cemil'in üstünden ayırmadan kıpırtısız bir yüzle bekliyordu yanıtı. Mehmet'in polis olduğuna inanıyordu, diye açıkladı Cemil hiç duraksamadan. Mehmet'i desteklediğim için benden de kuşkulanıyor ama emin olamıyordu. Sen Mehmet'i mi destekliyordun, diye ikinci soruyu patlattı Nikolay. Evet, çünkü Kerem'in anlattıkları ipe sapa gelir şeyler değildi. Leonid'in çevirdiği konuşmayı Viktor da merakla dinliyor ama hiçbir şey anlamıyordu. Böyle bölük pörçük olmuyor, dedi sonunda. Şu işi baştan anlatsın. Tamam, dedi Cemil. Ama birden aklına gelmiş gibi Asaf'a dönerek ekledi. Özellikle senin dikkatle dinlemeni istiyorum. Asaf ne demek istediğini anlamamıştı. Neden ben? Belki anlattıklarım çoktan unuttuğun eski devrimcilik günlerini anımsatır diye. Asaf'ın yüzü karardı ama kendini bırakmadı. Bana hakaret etmek sana hiçbir şey kazandırmaz. Bana kazandırmayacağını biliyorum ama belki seni etkiler diye söylüyorum. Ben devrimcilerden kolay kolay umut kesmem. Asaf'ın yerinde duramayan minik göz bebekleri öfkeyle Cemil'in yüzünde sabitlendi. Karşılık vermek üzereydi ki Leonid araya girdi. Cemil yoldaş, istersen başlayalım. Leonid'in anlayış bekleyen solgun yüzüne baktı Cemil. Tamam ya Leonid yoldaş, dedi teslim olmuş bir ses tonuyla. Başlayalım. 26. bölüm. Başlayalım demesine karşın söze hemen giremedi Cemil. Gözleri masanın mat yüzeyinde bir süre düşündü. İki istihbaratçı onun tepkilerini dikkatle izlemeyi sürdürüyorlardı. Kahverengi gözlerinde geçmiş günlerin koyu gölgeleri kıpırdanan Cemil, adamların kendisini izlemelerini aldırmadan Leonid'e dönerek anlatmaya başladı. İstanbul'da üniversite gençliği içindeki örgütleri yöneten bir komitede yer alıyordum. Komitemiz 3 kişiden oluşuyordu. Yöneticimiz olan İhsan Yoldaş, Mehmet ve ben. Mehmet'in de İhsan gibi gerçek kimliğini bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. O da benimkini bilmezdi. Bizi gerçek kimliklerimizle tanıyan yalnızca İhsan'dı. Mehmet'le ben üniversitelerdeki parti örgütlerinden sorumluyduk. Önemli bir alanı kontrol ediyorduk. İstanbul'daki bütün üniversiteler, yüzlerce kişiden oluşan üye ve sempatizan ağı. Bir de örgütlenmeden ayrı olarak yürüyen dağıtım ağımız vardı. Partinin merkez organı Atılım, gençlik içinde çıkardığımız ileri gibi dergiler bu ağ kanalıyla örgütlerimize ulaşıyordu. Bu ağın sorumlusu da Kerem'di. Ama Kerem henüz üst komitede yer almıyor, geçici olarak Mehmet'e bağlı olarak çalışıyordu. İleride onu da büroya alacaktık. Kadrolarımızı düşünsel olarak besleyecek yayınlar olmadan sağlıklı bir örgütsel çalışma yürütmek olanaksızdı. İyi bir koordinasyon sağlamamız için de Kerem'in bizim büroda yer alması zorunluydu. Ancak gizlilik sorunlarımız vardı. Cunta'nın polisi her an peşimizdeydi. Sık sık ev değiştirmek durumunda kalıyorduk. Yeterince güvenli örgüt evi yoktu. Bir ara başı sıkışan Mehmet bile 20 gün kadar Kerem'in evinde konuk olmak zorunda kalmıştı. Zaten olumsuzluklar da Mehmet'in o evde konuk olmasıyla başladı. Kerem'in yanında kalmaya başlamasının üzerinden 2 hafta geçmişti ki Mehmet o evden ayrılmak istediğini söyledi. Kerem, karısı Ayşe'yi ondan kıskanıyormuş. Evde tatsız bir hava hüküm sürmeye başlamış. Ayşe'yi legal dönemden tanıyordum. Aklı bir karış havadaki çocuk kadınlardan değildi. Kerem'den önce yakın arkadaşım Yılmaz'la ilişkisi vardı. Yılmaz faşistler tarafından öldürülünce birkaç yıl erkek arkadaşı olmamış, sonunda Kerem'in ısrarlarına dayanamayıp onunla çıkmaya başlamıştı. Çok iyi anlaştıkları söyleniyordu. Ayşe'nin onu aldatması için bir neden yoktu. Üstelik sağlığı yerinde olmayan 2 yaşındaki oğluyla o kadar haşır neşirdi ki bu tür işlere vakit ayıracağını sanmıyordum. Ama belli de olmazdı. İtiraf etmek gerekir ki eşlerimiz için illegal yaşam oldukça sıkıcıydı. Darbe öncesinde örgütün en ön saflarında dövüşen bu genç kadınlar yeraltı çalışmasıyla birlikte eşlerine destek sağlayan yardımcılar durumuna düşmüşlerdi. Ki aralarında DM erkek yoldaşları taş çıkartacak kadar zeki, cesur, yetenekli olanlar vardı. Ayşe de bu ağır yaşamdan iyice bunalmış, Mehmet'le flört etmek istemiş olabilir miydi? Belki. Belki de aralarında hiçbir şey yoktu da Kerem boş yere karısını kıskanıyordu. Ne olursa olsun Mehmet artık orada kalamazdı. Güvenliği biraz daha düşük olmakla birlikte yeni bir ev kiraladık. Mehmet de hemen ertesi gün ayrıldı onlardan. Ama olan olmuştu. İki yoldaşın arasına kara kedi girmişti bir kere. Kerem artık Mehmet'e güvenmiyor, her fırsatta bunu hissettirmekten de çekinmiyordu. Aradan bir ay geçti. Son komite toplantısında İhsan yoldaş bir süre bizden ayrı kalacağını söyledi. Bize açıklamamasına karşın parti yönetimiyle görüşmeye gittiğini tahmin edebiliyorduk. Daha önce de ortalıkta görünmemiş, sonra merkez komitesinin plenum kararıyla dönmüştü. O yokken çalışmaları Mehmet'le ikimiz yürütecektik. 15 gün sonrasına bir görüşme saptayıp ayrıldık. 15 gün sonraki görüşmeye alı al moru mor geldi Mehmet. Onu görür görmez kötü bir şeyler olduğunu anlamıştım. Operasyon var dedi. Polis dağıtım ağını sızdı. Sanki az sonra tutuklanacak, işkence masasına yatırılacakmış gibi panik içindeydi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de korktum. Mehmet'in takip edilmiş olabileceği geliyordu aklıma. Ama öyle olsa bile artık yapacak bir şey yoktu. Şu anda en kötü şey paniğe kapılmaktı. Onu duymamış gibi davrandım. Bir kafede oturuyorduk. Ne içeceğini sordum. Nasıl böyle sakin olabiliyorsun der gibi şaşkınlıkla yüzüme baktı. Aldırmadım. Çayının yanında üzümlü keklerden almasını söyledim. İstemedi ama davranışım etkisini göstermiş, panikten kurtulmuştu. Çayından birkaç yudum aldıktan sonra benim isteğim üstüne olanları anlatmaya başladı. 6 gün önce polis Kerem'in evini basmış, beklenmedik bir operasyonmuş bu. Çünkü ne dağıtım ağında ne de örgütte daha önce gözaltına alınan kimse yokmuş. Kerem yakalanmış mı diye sordum hemen korkuyla. Hayır diyerek yüreğime su serpti Mehmet. Ev basıldığında Kerem yokmuş. Karısıyla 2 yaşındaki çocuğundan başka kimseyi bulamamışlar evde. O gün Kerem'in işleri yoğunmuş. Eve geldiğinde vakit gece yarısına yaklaşıyormuş. Eve her gelişinde yaptığı gibi önce güvenlik işareti olarak kullandıkları makrameye bakmış, yerinde duruyormuş. Kerem'in yakalanmamasına sevinmiştim. O polisin eline geçseydi tam bir felaket olurdu diyerek sözlerini sürdürüyordu ki Cemil, Nikolay müdahale etti. Şu güvenlik işareti nedir anlayamadım diye merakla sordu. Asaf soruyu havada kaparak hevesle yanıtladı. Gizlilik koşullarında çalışan bir parti üyesi için hiçbir mekan yeterince güvenli değildir. Buna kendi evi de dahil. Bu yüzden evlerin balkonuna, penceresine bir havlu, bir çiçek saksısı, kapalı bir perdeye, açık tutulan ışık gibi her şeyin yolunda olduğunu gösteren işaretler koyarız. Bir baskın anında evdeki kişi önce bu işaretleri kaldırır. Dışarıdan gelecek yoldaş işareti görmeyince bir terslik olduğunu anlar, içeri girmez, böylece tutuklanmaktan kurtulur. Asaf'ın iyi olmayan ama meramını anlatmayı başaran Rusçasını Cemil'e çevirmeyi ihmal etmemişti Leonid. Asaf'ın konuşması biter bitmez Cemil ironik bir ses tonuyla sürdürdü sözlerini. Ama her zaman işler Asaf yoldaşı söylediği gibi tıkırında gitmez. Bazen baskın öyle ani olur ki evdeki kişi işaretleri almayı başaramaz. Kerem'in evinde de öyle olmuş işte. Zili duyan Ayşe kim o diye sormuş. Kapıdaki biri kadın, öteki erkek, 2 kişi Arçelik için anket yapmaya geldiklerini söylemişler. Ayşe boş bulunup kapıyı açınca da içeri dalıp onu kıskıvrak yakalamışlar. Kadıncağız güvenlik işareti olan makrameyi pencereden almaya fırsat bulamamış. Baskından habersiz eve dönen Kerem de makrameyi görünce rahatlıkla içeri girmiş apartmana. Çocuğunu uyandırmamak için zili çalmamış. Anahtarla daire kapısını açmış. İçeri girmiş ki ne görsün? Salonda 3 tane sivil polis horul horul uyumuyor mu? Anında olanları anlamış, usulca geri dönmüş. Kapıyı çekip çıkmış. Bir dakika, bir dakika diyerek sözünü kesti Cemil'in Asaf. Sen şimdi Kerem'in karakol kurulan eve girdiğini, sonra da elini kolunu sallayarak çıktığını mı söylüyorsun? Ben değil, Kerem söylüyor. Leonid'in çevirisini dinleyen Viktor da bu duruma şaşırmış olmalı ki, Kerem'in söylediğini kanıtlayabilir misin diye sordu. Elbette. Kerem'in kendi el yazısıyla partiye yazdığı rapor var. Arşivde olması gerek. Peki, sen inandın mı buna? Diye sordu Asaf. Önce inanmadım. Çünkü Kerem'in evinin basılmasının ardından dağıtım ağında da tutuklamalar başlamıştı. Birbirini hiç tanımayan yoldaşlar bir gecede evlerinden teker teker toplanmıştı. Adreslerini bilen tek kişi ise Kerem'di. Mehmet'ten bunları duyduğumda ben de Kerem'den şüphelendim. Kerem'in durumu nasıl? Diye sordum Mehmet'e. Üzgün dedi. Sanırım polis elindeki karısını çocuğunu merak ediyor. Üzgün dedi. Sanırım polisin elindeki karısını çocuğunu merak ediyor. Tutuklamalarla ilgili ne söylüyor? Dedim. Şaşkın dedi Mehmet. Polisin alttaki yoldaşları bilmesinin imkansız olduğunu söylüyor. İzlenmiş olabileceğini kabul etmiyor mu? Çok dikkatliydim, izlenmediğimden eminim diyor. Sana karşı tavırları nasıl? Soğuk ama her istediğimi yerine getiriyor. Mehmet'i dinlerken polis operasyonunun genişlemesini engellemek için başka ne tür önlemler alabileceğimizi düşünüyordum. Örgütte görüşme periyotlarını azaltmak, evlerde yasa dışı yayın bulundurmamak gibi ek önlemler almamız gerektiği sonucuna vardım. Bunu Mehmet'e söyledim. Önlemleri yerinde buldu. 15 gün sonra buluşmak üzere ayrıldık. Mehmet'ten ayrılır ayrılmaz arkamı dikkatle kontrol ettim. Çift çıkışlı hanlara girdim. Tek yönlü yollarda taksilere bindim. Sakin sokaklarda yürüdüm. Yaklaşık yarım gün süren bu denetimden sonra temiz olduğuma inanarak yoldaşları aramaya, aldığımız önlemleri uygulamaya başladım. Hiçbir sorumluyu dağıtım görüşmesine göndermedim. Böylece operasyon benim alanıma sıçramadan dağıtım ağındaki 53 kişinin tutuklanmasıyla sona erdi. Ama bu operasyonda aydınlığa çıkmayan karanlık noktalar vardı. Kerem polisle işbirliği yapıyor olabilir miydi? Bunu söylemek güçtü. Onu yasal dönemde uzaktan uzağa gençlik örgütünden tanıyordum. Biraz ağır kanlıydı ama oldukça zeki, hepsinden de önemlisi inançlı biriydi. Devrimci savaşım uğruna tıp fakültesini 3. sınıftayken bırakmış, birinde bıçakla, diğerinde tabancayla olmak üzere 2 kez de faşistler tarafından vurulmuştu. Ama evde polislere uyur bulup tutuklanmaktan kurtulmak da doğrusu akla mantığa sığacak bir açıklama değildi. Partinin davalarına bakan bir avukat vardı, ona gittim. Önce Kerem'in karısının gözaltında olduğunu, ilgilenmesini söyledim. Haberi vardı ama yapabileceği bir şey yoktu. Polisin 90 gün gözaltında tutma yetkisi vardı. O süre içinde de görüşme yapması olanaksızdı. Kocası ele geçmediği için iyice yüklenecekler dedi avukat. Onun yerinde olmak istemezdim. Kim isterdi ki? Bırakın işkence görmeyi, birinci şubede yapılanları dinlemek bile insanın ruh sağlığını bozmaya yeterdi. Umarım dayanır dedim. Söyleyecek başka bir şey aklıma gelmedi. Umarım sakatlanmadan sağ salim çıkar dedi avukat. Bu operasyon hakkında neler bildiğini sordum. Genel bilgiler edinmişti. Onun görüşüne gereksinimim vardı. Partiyle ilgili bölümleri atlayarak olayı ayrıntılarıyla ona anlattım. Beni ilgiyle dinledikten sonra olabilir dedi. Sonra hayretten açılmış gözlerime bakarak sürdürdü sözlerini. Evet, hiç şaşırma. Polisler uyuyakalmış olabilir. Nasıl olabilir? Sen bu kentte bir gecede kaç kişinin tutuklandığını biliyor musun? Dedi. Yalnızca TKP'yi düşünme. Öteki sol partiler, gruplar, muhalefet yapan herkes. Bunların izlenmesi, tutuklanması, sorgusu, işkencesi, yargısız infazı. Ah, ah. Polis seferberlik ilan etmiş. Birkaç yıldır izin falan yok. Emniyet Müdürlüğü'nün sıkı yönetim komutanlığına yazdığı bir dilekçe geçti elimize. Teşkilattaki polis sayısını yetersizliğinden yakınıyorlar. Teşkilat karakoldaki bekçisine kadar çift mesai yapıyor. Eğer tutuklamalar üst üste geldiyse ki olabilir, çünkü sözünü ettiğin tarihlerde devrimci yol örgütüne yönelik büyük bir operasyon vardı. Günlerdir uykusuz kalan polisler sızmış olabilirler. Avukatın söyledikleri ilginçti ama inanmakta zorluk çekiyordum. Böyle olduğunu kabul etsek bile dağıtım ağındaki yoldaşların tutuklanmasına neden olmalı. Belki evde isimlerin bulunduğu bir liste vardı diye bir tahminde bulundu avukat yoldaş. Bu hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Gerçi evde isimlerin yazılı olduğu materyaller bulundurulması kesinlikle yasaktı. Ama yoldaşlar bazen büyük yıkımlara yol açabilecek dikkatsizlikler yapabiliyorlardı. Belki bir zamanlar parti istediği için yazılmış, sonra da bir köşede unutulmuş olabilirdi. Söylediklerimin tümü varsayım. Yine de temkinliliği elden bırakmamak gerekir diyerek uyardı avukat beni. Teşekkür ederek ayrıldım yanından. Mehmet'le 15 gün sonra yeniden buluştuk. Kendini toparlamıştı. İyi görünüyordu. Kerem'i sordum. Kötü, dedi. İyice içine kapandı. Evinde kaldığı insanlarla gerekmedikçe konuşmuyormuş. Partiden yetkili biriyle görüşmek istediğini söylüyor. Sen görüşüyorsun ya. Benim dışımda birisiyle görüşmek istiyormuş. Neden? Sanırım olanlardan beni sorumlu tutuyor. Seni mi sorumlu tutuyor? Diye sordum şaşkınlıkla. Öyle mi söyledi? Ya açıkça söylemedi ama tavırlarından o anlaşılıyor. İyi be, diye söylendim öfkeyle. Hem kendi örgütünü polise teslim et, hem de sorumluyu suçla. Ya kötü günler geçiriyor, dedi Mehmet. Her zamanki anlayışlı tavrıyla. Ona yardımcı olmalıyız. Bir yetkili onunla görüşürse iyi olur. Ne yapmak istiyordu bu Kerem? Koca dağıtım ağının çökmesine neden olmuştu. Şimdi de başkalarının başını mı belaya sokacaktı? Ama öte yandan operasyonla ilgili bilgileri yalnızca Mehmet'ten almıştım. Kerem'in sorumlusuyla sürtüşmesi de göz önüne alınınca gizlediği başka bilgiler olabileceğini düşündüm. Tehlikeliydi ama onunla görüşmem gerektiğine inanmaya başladım. Bu düşüncemi Mehmet'e açtım. O da bana hak verdi. Ne zaman görüşmek istediğimi sordum. Hemen dedim. Şaşırmıştı. Bu tür görüşmeler katı gizlilik kuralları uygulanarak yapılırdı. Ama bence en güvenli yol polisin haber almasına izin vermeden görüşmeyi hemen yapmaktı. Evet hemen, diye tekrarladım. O şu anda evde değil mi? Bir taksi atlayıp giderim. Böylece tehlikeyi en aza indirmiş oluruz. Mehmet'in yüzündeki sorular kaybolmuştu. Yarım saat sonra Kerem'in saklandığı evdeydik. Senin o eve girme yetkin var mıydı? Diyerek Cemil'in sözünü kesti Asaf. Anlattığın kadarıyla komitenin sekreteri değilmişsin. Asaf'ın sözlerini anında Rusça'ya çevirdi Leonid. İki istihbaratçı merakla yanıtı beklemeye başladılar. Doğru değildim, dedi Cemil. Ama bu konularda Mehmet'ten daha deneyimliydim. Aramızda böyle bir görev bölümü olmamasına rağmen sekreter yoldaş yokken sorumluluk doğal olarak bana geçerdi. Mehmet de bunu hisseder, sorun çıkarmazdı. Üstelik Kerem benim alanıma da dağıtım yapıyordu. Yani konu beni de doğrudan ilgilendiriyordu. İnisiyatif kullanmak zorunda hissettim kendimi. Riskli değil mi? Diye üsteledi Asaf. Tehlikeyi göze almadan yer altında çalışamazsın, dedi Cemil küçümseyen bir ifadeyle. Ben polisi değil, partideki konumunu riske attığından söz ediyordum, dedi Asaf. Anlamlı anlamlı gülümsedi Cemil. Sen de bilirsin, son dönemde kullandığımız bir slogan var. Nerede bir yoldaş varsa Türkiye Komünist Partisi oradadır. Yaşamın dayattığı bir şey bu. Ülkede çoğu zaman yalnız başımıza kalırız. O anlarda kendi kararımızı kendimiz vermek zorundayız. Bunun bedelini de öderiz kuşkusuz. Cemil'in sözlerindeki iğneleyiciliği Asaf kadar Leonid de hissetmişti. Bu arada söze Nikolay karıştı. Ya yeri gelmişken ben de bir şey sormak istiyorum, dedi Cemil'e bakarak. Özgeçmişinizi okurken bir şey dikkatimi çekti. Siz hiç yakalanmamışsınız. Hatta poliste adınız bile geçmemiş. Cemil adamın nereye varmak istediğini kestirmeye çalışıyordu. Bu bana biraz tuhaf göründü. 5000'e yakın üyesi, yandaşı, sempatizanı tutuklanan bir partinin yöneticisi olarak polisin sizi tespit edememesi tuhaf. Hiç de tuhaf değil. Bu gizlilik kurallarını uygulamakla, biraz uyanıklıkla, biraz da şansla ilgili bir şey, dedi Cemil. Sonra alıngan bir ses tonuyla ekledi. Şunu da bilmenizi isterim ki, polisin beni tespit edememiş olmasından utanç duymuyorum. Yıllar sonra kendisi düşük, yaşlı bir adam olduğumda genç yoldaşlarıma övünerek anlatacağım az sayıdaki konudan biri de bu olacak. Sorularınız bittiyse yeniden Kerem'e dönelim, dedi Viktor. Konunun dağılmasına rahatsız olmuş gibiydi. Cemil yeniden anlatmaya başladı. Kerem, Boğaz sırtlarında parti yandaşı zengin bir adamının evinde kalıyordu. Kapıyı gençten güzel bir kadın açtı. Beni görünce biraz tedirgin oldu ama Mehmet'in sıcak tavırları onu rahatlattı. Gülümseyerek içeri buyur etti bizi. Kısa bir hoşbeşten sonra Kerem'in kaldığı küçük odaya girdik. Bir baskın gibi aniden gerçekleşen bu görüşme Kerem'i korkutmuşa benziyordu. Ürkek gözlerle beni süzmeye başladı. Merhaba yoldaş, diyerek elimi uzattım. Kısa bir kararsızlık anından sonra elimi dostça sıktı. Yüzündeki endişenin kaybolduğunu hissettim. Mehmet, parti adına onunla görüşmeye geldiğimi söyleyerek çıktı. Yan odada beni bekleyecekti. Küçük odadaki divanın üstünde aramızda yarım metrelik bir mesafe yan yana oturuyorduk. Evet yoldaş, dedim soğuk bir ses tonuyla. İşte geldik. Partiyle görüşmek istemişim. Aslına bakarsan geleceğini sanmıyordum, dedi. Tahmininde yanılmış sayılmazsın. Bu tür istekler pek hoş karşılanmaz. Partiyle ilişkini sağlayan bir sorumluluğun varken onu çiğneyip seninle konuşmak yoldaşa haksızlık olur. Ancak yaşadığımız bu tuhaf operasyon nedeniyle bu kuralı çiğnemek zorunda kaldık. Sözlerim onu zerrece etkilememişti. Kızarmış gözlerini yüzüme dikerek sordu. Onun sorumlusu musun? Bunu sana açıklayamam ama şu kadarını söyleyeyim ki parti adına geliyorum. Gözlerini yüzümden ayırmadan usulca yanıma yaklaştı. Öyle dikkatle bakıyordu ki kendimi bir tuhaf hissettim. Dost mu, düşman mı olduğumu tıpkı bir kedi gibi beni koklayarak karar vereceğini sandım. Birden kulağıma doğru eğildi. Sanki birileri bizi dinliyormuş gibi fısıltıyla, "Kim olduğunu bilmiyorum ama seni daha önce de gördüm," dedi. Cağaloğlu'ndaki NATO'ya hayır korsan eyleminde konuşmuştun. İnan bana, bu aşinalık olmasaydı seninle konuşmazdım. 19. ayrımın sonu.